hikaye yazıp sonra eserleri toplamıyor. Aslında hikayeyi kurarken eserlerden de, nesnelerden de diyeyim, nesnelerden de faydalanıyor. Yani 60'lardan itibaren bu nesneleri toplamaya başlıyor. Ve Orhan Pamuk'un hani yazım tarzını da biliyoruz, gerçekçi de sayılabilir. Yani toplumsal gerçekliklere işaret eden de bir tarzı var. Nesneleri de, topladığı nesneleri de hikaye yazmak için kullanıyor tekrardan. Yani bir hikaye yazacak, onun için nesne arıyor, bulduğu nesnenin hikayesini yazıyor ve bu hikaye kitap olurken nesneler bir müzeye kaldırılıyor. Ya bu açıdan baktığımızda, biraz daha böyle müzecilik açısından bakmaya çalışıyorum. Bu müzeyi şöyle de okumak mümkün. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni yazarken ilham aldığı nesnelerden oluşan bir koleksiyonun sergilendiği bir müze diye de okuyabiliriz. Böyle de bakabiliriz ve hani bu müzeyi şöyle de kullanabiliriz ziyaretçi olarak. Orhan Pamuk'la, Masumiyet Müzesi'nin Orhan Pamuk'la olan ilişkisini okumak için. Edebiyatla Orhan Pamuk arasındaki ilişki, edebiyat yapma biçimlerini sorgulamak için, kurmaca ve gerçekler arasındaki ilişkiyi sorgulamak için ya da kurgulama ve gerçekler arasındaki bağların sorgulamak için şu an yapmaya çalıştığımız gibi. Yani bu alanı bir öğrenme alanında olarak görebiliriz. Yani müzelik nesnelerin değerini aslında yine kişiler ve o kişilerin onlara atfettiği hikayeler kuruyor günümüzde, 21. yüzyılda diyeyim sıklıkla. Ve zaten Orhan Pamuk da kendisi manifestosunda, Masumiyet Müzesi'nin bir manifestosu da var. İşte şeyden bahsediyor, müzecilik alanında bir değişime işaret ediyor. Onun aslında nasıl diyeyim, şeylerini örüyor, tuğlalarını örüyor. Ya da var olan değişimi yazar olduğu için çok etkili bir şekilde bize aktarıyor diyeyim. Orada da 19. yüzyıl zihniyetiyle kurgulanmış bu ulus devlet de hizmet etmek için kurgulanmış müzeler dışında nefes alınacak alanlar açılabilir mi diye aslında sorguluyor. Bir deneysel proje zaten bu. Bence amacına da hizmet ediyor. Ve işte o manifestoda da şeyden bahsediyor. Temsil yerine ifade. Yani toplulukları temsil etmektense, Afrikalı kabileleri diyelim British Museum örneğinde, onları temsil etmektense onların ifadesine yer açmak. Tarih anlatmaktansa bu metanaratif yine bireysel hikayelere yer açmak, milletlerden bahsetmektense daha gündelik hayattan, insanlardan bahsetmek gibi konulardan bahsediyor manifestoda. Ben onu da çok seviyorum. Çok iddialı ama bence çok ufuk açıcı bir yönü de var bu manifestonun.
Tabii ben burada şöyle bir yere de bağlamak istiyorum. Şöyle bir şey diyeceğim ama sanıyorum karşıda çıkmazsın. Müzecilik teknolojik bir olay diyeceğim. Yani bu konuştuklarımız ışığında sanki bana biraz böyle gözükmeye başladı. Müzelerin geleceğini nasıl görüyorsun?
Yani müzelerin geleceği müzecilik alanı dışında da sıklıkla tartışılıyor. Farklı alanlarda da. Ama ben böyle biraz müzecilik çalışmaları içerisinden yine cevap vermeye çalışayım. Oralardan referans alarak. Müzecilik çalışmalarının bilinen isimlerinden biri Stephen Weil. 90'lı yıllarda 20. yüzyılda bir paradigma kayması oluyor demiştik ya, tam o dönemdeki aktörlerden biri. 90'lı yıllarda Rethinking Museum, müzeyi yeniden düşünmek diye bir makale yazıyor. Ve orada da tam da senin dediğin gibi diyor ki müzeler bir teknolojidir diyor yani. Müzeleri bir teknoloji olarak değerlendirmeliyiz. Ama diyor müzeleri teknoloji olarak kabul ettikten sonra şuna dikkat etmeliyiz. Bir teknolojik gerekirciliğe düşmemeliyiz. Yani müze var olmalıdır deyip bırakmamalıyız. Yani sorgulamaya devam etmeliyiz. Ve hani bunu nasıl yapabiliriz müzeciler olarak? Bu müzecilik çalışmaları alanı da zaten hani böyle doğuyor. Çok yeni, çok taze bir alan. Böyle ortaya çıkıyor diyebiliriz. Orada da yine işte sadece fonksiyonlara değil amaçlara dikkat edelim diyor. Hatta işte bugün tarihe de şunu not düşelim bu kayıtla. Bugün müzeler neden varlar ve var olmaya devam etmeleri hangi şartlara bağlı? Hani geçmişten bugüne çok hızlı tarihini ele almaya çalıştık ama 2022 yılında müzelerin devam etmeye yani devam etmeleri hangi şartlara bağlı? Sen de söyledin ilk girişte, hatta tarih yazımına baktığımızda müzelerin binlerce yıllık geçmişi olduğunu görüyoruz. Milattan öncesine dayandırılıyor. İşte modern döneme bakmaya çalıştık vaktimiz el verdiğince. Modern sonrası döneme de biraz değinmeye çalıştık. Burada bence hani müzelerin nasıl diyeyim, ayırt edici özelliği aslında geleceğiyle ilgili müzelerin toplumsal, sosyal, ekonomik olaylara ya da teknolojik olaylara karşı bağışıklığı olmaması. Müzelerin geleceğini biraz da garantiye alan aslında bu zayıflıkları diyeyim. Çünkü bu yönde bir zayıflıkları olduğu için bu gelişmelerden doğrudan etkileniyorlar ve adapte olmaya başlıyorlar. Yani bulundukları çağın gerçeklerine adapte olmaya çabalıyorlar. Olabildikleri ölçüde de başarılı kurumlar oluyorlar diyeyim. Tırnak içinde yine başarı. Mesela 2020 yılını düşünelim. Bütün müzecilik camiası için biraz şok edici bir dönem oldu. Pandemi sürecinde işte bu zorunlu kapanmalarla birçok müze yüzlerce yıllık tarihinde ilk defa kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Aynı anda toplu olarak. Ya bu gerçekten hani müzecilik tarihine böyle milattan önceden başlatıp bugüne getirirsek çok büyük bir şeydi, gelişmeydi. Ve o dönemde şu sorgulandı, hani var mı bir ihtiyaç müzelere? Yani bu da sorgulanmaya başladı. Çünkü bir müzeyi işletmek, sürdürmek, devam ettirmek gerçekten de maliyetli süreçler. Hani biz buna mı kaynak aktaracağız? Sağlık sorunları var. Birçok konuyla birlikte müzelerin geleceği de tartışıldı. Ama işte dediğim gibi müzeler orada bu dijital araçları kullanarak, çeşitli çalışmalar yaparak kendilerine alan açtılar. Yani kendilerini yeniden icat ettiler bir teknoloji olarak. Yeni fonksiyonlarla, yeni kullanım amaçlarıyla ortaya çıktılar. Bunu da böyle anlatabilmek için hani bir örnek vereyim istersen. Hollanda'da COVID önlemleri spor salonları ve kuaförler için kaldırılıyor, hafifletiliyor. Ama müzeler hala kapalı kalıyor. Ve müzelerde bu duruma dikkat çekmek için berberleri ve kuaförleri müzelere davet ediyorlar. Ve berberler, kuaförler işte saç tıraşını müzede yapıyor. 19. yüzyıldaki müzeye bakarsak, biraz önce bahsettiğimiz o anıtsal yapılar, işte onların bize aşılamaya çalıştığından bir kurum olarak, bugün geldiğimiz noktada belli davranış kalıplarını kırmaya çalışan, hani içinde COVID aşısı olabildiğiniz, işte gündelik kişisel bakımınıza dair şeyler yapabildiğiniz, nasıl diyeyim, faaliyetler yapabildiğiniz, saçlarınızı kestirebildiğiniz müze mekanlarına evriliyor. Yani mekanın anlamı aslında onu nasıl kullandığınızla değişiyor ve müzelerde işte bağışık olmadıkları için bu değişmelere adapte olarak yanıt veriyorlar. Bu örnek de bana işte şey açısından iyi geliyor. Yani 19. yüzyıldan bahsettik. Oradan buraya gelen noktayı böyle iyi resmediyor. Ve işte gelecekte de müzelerin, işte nesnelerin mezarlığı olmanın ötesine geçmek için neler yapılabileceği müzecilik alanında hala çok sıklıkla tartışılan konulardan biri. Ve sadece işte yine eser sergilenen alanlar olmanın ötesinde protestoların gerçekleştiği sosyal alanlar olarak da düşünebiliriz müzeleri. Ama şunu da ekleyeyim, şimdi çok ütopik böyle gelecekten bir şeyden bahsediyormuşum gibi durmasın diye bunu eklemek istiyorum. Tabii bu dönüşüm dünyanın her yerinde aynı şekilde ve aynı hızda gerçekleşmiyor. Bu değişimlere ya da bu adaptasyonu her kurum, her organizasyon aynı hızda yanıt veremiyor olabilir. Ama gelecekte bir müze kalacaksa geriye, o böyle bir müze olacak. Böyle sosyal bir müze olacak, forum gibi bir müze olacak. Kısacası daha özgür bir alan olacak diye ümit ediyorum diyeyim.
Yani umarım. Peki şimdi ben böyle teknoloji deyince, şimdi biz orada bilimin, yani senin tanımladığın şeklinde teknoloji daha geniş bir şey. Ama benim ve dinleyicilerin aklındaki teknoloji daha çok böyle işte üç boyutlu gözlükler takayım, işte ne bileyim yapay zeka falan, bu gibi şeyler. Şimdi mesela bu üç boyutlu şey, yani daha doğrusu sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte ve tabii dokunmatik şeyler falan da geliyor. Hı hı. Metaverse diye bir yeni bir şey açıldı önümüzde, algoritma, program. İşte orada insanlar varlar, etkileşim içerisinde olabiliyorlar, alışveriş yapabiliyorlar, bir sürü bir şey var. Dijital ve müzeler ve metaverse arasında bir ilişki var mı? Yani sen bunu nasıl görüyorsun? Yani böyle biraz metaverse'de de bir tabii ki müze olabilir ama yani o nasıl bir müze olur bilmiyorum. Tabii metaverse de çok daha başında bu işin. Dijital eşyaları kullanan müzeler de olabilir. Tamam. Yani elektroniği kullanan müzeler de olabilir.
Tamam. Yine bu müzelerdeki paradigma kaymasından bahsetmiştik 20. yüzyılda. Nesne odağından ziyaretçi odağına kaydığından da bahsetmiştik müzelerin. Ve orada şöyle bir durum var. Deneyim önem kazanmaya başlıyor. Ve bahsettiğin gibi işte bu kiosklar denilen dokunmatik ekranlar ya dijital araçlar müzelerde de yer buluyor. İlk başta tabii bu bir nasıl diyeyim bir direnç gösteriliyor. Çünkü müze nesnenin mekanı olduğu için hani dijitallerin eklenmesi, otantisitesi düşük nesne olarak çeşitli ekranların eklenmesi daha geleneksel müzecilerin hoşuna gitmiyor ilk aşamada. Ama müzelerin bağışıklıklarının da toplumsal ve teknolojik değişiklikleri olmadığını söylemiştim. Kullanıcıların pratikleri ve gündelik hayatlarında teknolojiyi kullanma biçimleri değiştikçe müzeler de yine buna adapte olmak durumunda kalıyor. Çünkü kullandığımız teknolojiler bizi şekillendiriyor ilk aşamada. Sonra biz onları şekillendiriyoruz gibi böyle bir dönüştürücü bir ilişki var teknolojiyle insan arasında. Müzelerde işte bahsettiğin teknolojilerden sıklıkla faydalanıyorlar. Şöyle de bir yönü var. Onu böyle kısa hemen araya koyayım. Tabii bu dönemde de müzeler işte hep var olma savaşı veriyor ya bu kadar maliyetli yapıları niye sürdürelim diye. Rakipleri de artıyor. Hem müze sayıları artıyor. O yüzden farklılaşmak, işte kendini pazarlamak, öne çıkmanın bir yöntemi olarak dijitalleşme başlıyor. Hem de müzelerin rakipleri artık sadece müzeler değil, alışveriş merkezleri de müzelerin rakibi. Günümüzde marka ismi söyleyebiliyor muyum bilmiyorum ama Netflix'te müzelerin rakibi, Instagram'da rakibi. Bunların hepsi aslında boş zaman aktiviteleri kapsamında değerlendirdiğimizde müzelerin rakibi ve çoğu dijital ve kullanıcıya çok yüksek bir deneyim sunuyor. Çok büyük, daha özgür adımlar sunuyor. Müzelerde o yüzden bu şekilde evrilmeleri gerekiyor. Ama müzelerin bir de bahsettiğimiz yani misyonu, vizyonu var. Bu doğrultuda bunları yapmaları gerekiyor. Bu da nedir? Öğrenmeye imkan tanıyan alanlar olması. Yani bir Disneyland'la bir müze arasında ister istemez bir fark var bizim müzelere atfettiğimiz değerler açısından. İkisi de dijital kullansa da müzelerin farklı kullanmasını bekleriz. Metaverse konusuna gelince de bütün bu hani dijitalleşme ve müzecilik evreni böyle çok kesişen alanlar. Ben Metaverse'de olmanın müzecilikte çelişmediğini düşünüyorum. Ki şöyle, hatta müzelerin Metaverse'ün kullanımının yaygınlaşmasında toplumun tarafından kabul görmesinde bir rolü olabileceğini de düşünüyorum. Bu konuda çalışmalar ve araştırmalar yapılırsa. Çünkü pandemi gösterdi ki aslında ondan önce başlıyor, 60'larda başlıyor müzelerde dijitalleşme, en azından işte koleksiyon yönetimleri alanında. Müzeler mekanlarını ya da koleksiyonlarını dijitale taşımak konusunda çok hızlı davranabiliyorlar. Yani hızlı adapte olabiliyorlar birçok yüzyıllık kurumlara baktığımızda diyeyim. Hani o kadar eski köklü kuruluşlar olarak düşündüğümüzde o kadar da köhnemiş yapılar değil. Yine parantez açıyorum, bazı müzeler, hepsi için değil, ideal bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de hani şimdi bu pandemiyle de sayıları artan sanal müzeleri ya da dijital müzeleri, çevrim içi sergilemeleri Metaverse'e geçişin bir ara evresi olarak yorumlamak da mümkün. Yani Metaverse ve müzeciliğin kesiştiği alanın erken dönem ürünleri. Hani belki bizi bu çevrim içi sergiler yavaş yavaş müze ziyaret etme, eser görme pratiklerimizi dönüştürüyor olabilir. Biz çok içinde olduğumuz için şu andan onu anlamlandıramıyor olabiliriz. Sen de dedin çünkü Metaverse de gelişiyor. İnternet gelirken de kimse inanmamış ya onun gibi bir şey. Ben yine şey düşünüyorum, müzeler hızlı adapte olabilen kurumlar, bu yüzden buna ayak uydurmada, yeniliği yakalamada dijitale önem verirlerse zorlanmayacaklarını düşünüyorum.
Peki. Yani tabii şimdi dijital dünya, hem dijital eşyalarla müzede dijital eşyaların kullanılması, hem de gerçekten de tamamen sanal ortamdaki şeyler. Müzelerden bahsettik, onun rakiplerinden bahsettik onların. Bir de ben şundan soracağım, yani dijital deyince bir de dijital sanat eserleri var. Bunların korunmasına ilişkin de kısaca belki konuşabiliriz. NFT ile aran nasıl? NFT biliyorsun, bu fotoğraf, ben fotoğraflarımı NFT'liyorum ama biraz pahalı, dolar falan da yükseldi, artık yapamıyorum ama yani NFT ile aran nasıl? Biraz bunları nasıl buluyorsun, bu son gelişen koruma, eser koruma şeylerini? Yöntemlerini.
Koruma doğrudan benim alanım değil ama yani dijital nesnelerin korunmasıyla ilgili sorduğun için, NFT'lerle ilgili sorduğun için oradan başlayayım. Aslında NFT'lerden önce de müzelerin koleksiyonlarında tabii ki yeni medya eserleri var. Yani dijital eserlerin korunması müzeler için yeni bir konu değil diyeyim en azından. Ama zaten NFT'leri müze sağlıyor gibi benim anladığım kadarıyla, teknolojik kısmını gerçekten çok bilmiyorum. Sen, kullanıcılar onları kendi cüzdanlarında tutarak koruyorlar. Yani nasıl diyeyim, sahipliği kişiye geçmiş oluyor gibi anlıyorum. Buradan da hani müzelerle ilişkisine bakarak, hani koruma değil de biraz daha benim alanım olan şeye kaydırarak, sergileme ve küratöryel çalışmalara iki açıdan yaklaşabiliriz konuya gibi geliyor bana. En azından hani şu an öyle geldi aklıma. Bir tanesi NFT'lerin müzeleşmesi konusu. İşte dijital olarak var olmuş, digitally born, e-tangible nesnelerin müzelerde kendine yer bulması. Şimdiki gerçekliğimizde, daha metaverse'e geçmediğimiz için, bunu da yapabilmek için zaten anladığımız anlamda müzelerde çeşitli aracılar kullanılarak sergilenebiliyor bu NFT'lerde. Benim bildiğim, gözlemlediğim kadarıyla ekranlara ihtiyaç var o NFT'leri görebilmemiz için. Müze ortamında sergilense de, hani kişisel alanımızda ya da kullanımımızda olmadığında. Ama bence bu metaverse'le de ilişkili olarak müzeler NFT'leri kendi dijital ürünleri olarak pazarlayabilir. Bu da daha doğrudan benim alanım. Mesela COVID döneminde müzelerin kapılarını kapatmak zorunda kaldığından bahsettim. Bu kapanmalar da şunu gösterdi. Müzeler, evet, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak örgütlenen kurumlar. Ama ne olursa olsun müzelerin giriş biletlerinden elde ettikleri gelirlere de ihtiyacı var. Yani bazı müzelerin girişleri ücretsiz ama süreli sergilerinden gelir elde edebiliyorlar. O yüzden de hani bu bilet gelirleri müzelerin harcamalarının gerçekten çok limitli bir kısmını karşılasa dahi müzelerin bu gelirlere ihtiyacı var. NFT'ler tam da burada rol oynayabilir. Şey diyorlar ya, hani bu pandemiyi atlattık ama bir yenisine hazır olun. Hani artık hayatımız böyle. Böyle olacaksa müzeler yine bu yeni gerçekliğe adapte olmak için NFT'leri dijital bir ürün olarak piyasaya sunup müzeye gelir yaratacak kaynaklardan biri gibi kurgulayabilir. Ki hani bu büyük müzelerden bahsettik daha demin, British Museum'un La Collection isimli bir NFT koleksiyonu var. Şu an aklıma o geldi de birçok başka müzenin de var NFT koleksiyonları. Bir bu yönü var aslında, hani korunması bence müzenin değil, işte dediğim gibi kişilerin sanki sorumluluğundaymış gibi anlıyorum ben. Ama dijital bir ürün olarak müzelere gelir getirebilir bu NFT'ler. Bir de bence şöyle bir şey, bu daha tarihsel bir bakış açısı, zaman içinde anlam kazanacaktır. Girişte de bahsettik, insanlardaki içgüdüsel toplama ve biriktirme motivasyonu. Artık belki de bunun da dijital bir evresine geçtik. Yani böyle de okuyabiliriz NFT ile ilgili gelişmeleri. Yani koleksiyonerlik fikrini NFT'ler yeniden tartışmaya mı açıyor? Yani yeni bir tür digital born intangible nesneler var ve bunları biriktiren yeni nesil bir koleksiyonerler mi var gibi sorular sorabiliriz. Ama bir yandan da hani kişilere bağlı dedik. Kişilerin ötesinde çok büyük sistemlere de bağlı benim anladığım kadarıyla NFT'nin sürdürülebilirliği. Bazı soruları da ister istemez doğuruyor. Hani enerjiyle ilgili krizler varken ya da internet altyapılarıyla ilgili şu anda öngöremediğimiz bazı siber saldırılar gerçekleşebilir. Böyle ihtimaller varken NFT koleksiyonlarını nasıl koruyabiliriz bir soru. Eminim düşünüyordur birileri dünyanın bir yerinde bu konu hakkında. Peki hani bunun dışında olası riskler ne NFT'lerle ilgili korunması açısından ya da işte farklı nasıl diyeyim kişilerde olduğu için çeşitli siber saldırılardan da korunması açısından neler olabilir? Ama eminim yine NFT'lerde eğer müzecilik pratiği içinde kabul görürse ürün olarak hem müzeler kabul ederse hem müzelerin kullanıcıları ya da işte tırnak içinde müşterileri bu ürünü müzeden almayı kabul ederse zamanla kendi kurallarını da oluşturur. Yani her teknolojide böyle aslında kullanıldıkça evrilip gelişiyor ve asla son halini bulmuyor. Sürekli de gelişmeye devam ediyor.
Peki yani aslında yani müthiş şey oldu, bir program oldu ama benim sormak istediğim son bir soru var. Aslında en kritik soru. Müzelerde güncel konular neler?
Yani bu da gerçekten o kadar kapsamlı bir konu ki. Şimdi nereden başlayayım? Şöyle bir yerden başlayayım. 9 Eylül'de doktora yaptığımı söylemiştim. Bu hafta da müzeler haftası, o yüzden bir sempozyum vardı, müzecilik sempozyumu. Orada şunu anlamaya çalıştık. İşte müzelerin karşılaştığı güncel sorunlar neler? Bunu anlamak için de müzelerin yönetiminde önemli role sahip stratejik planlarını inceledik. Tabii çalışmanın da limitini belirteyim. İngilizce dilinde olan açık erişimde ve dijital stratejik planları inceledik gibi içerik analizi yaptık. En azından bu çalışmada baktığımız örneklerde öne çıkan bazı kavramlar var. Sürdürülebilirlik gibi, iklim krizi gibi, ekoloji, dekolonizasyon, eşitlik, kapsayıcılık, katılımcılık, dijitalleşme, işte iyi oluş diye çevirebileceğimiz well-being ve öne çıkan kavramlardandı. Müzeler zaten hani ne oluyorsa toplumda, yani haberlerde ne görüyorsak bir şekilde sosyal ve kamusal alanlar olarak onlarla ilgili bazı aksiyonlar almak durumunda kalıyorlar. Yani Black Lives Matter hareketi olurken müzeler o bilgiyi saklayan, üreten ve işte onu sunan kurumlar olarak bu hareketten kendilerini uzak tutamıyorlar. Dediğim gibi çünkü kamusal alanlar ve bağışıklıkları çok düşük bu tür gelişmelere. Postkolonyal bir çözülme var müzecilikte de. Var demeyeyim, öyle bir niyet var en azından. İşte bu British Museum'da kendim geçen gördüm. Sergilemeleri, aydınlanma odasından da bahsettik hatta başta. Aydınlanma odasındaki bütün o sergileme bilimin gelişmesi olarak okunabileceği gibi Umberto Eco'nun açık yapıt kavramından da oradan da düşünürsek bir kolonyalizm tarihi olarak da, bir sömürü tarihi olarak da, işte köle ticareti tarihi olarak da okunabilir. Burada müzenin kendini nasıl konumladığı önemli. Eğer müze bilim tarihi anlatmak için kullanırsa o nesneleri, bilgi panolarında sadece bilimin gelişiminden bahseder. Arkeolojinin, filolojinin nasıl ortaya çıktığından bahseder. Ama eğer işte toplum bir direnç gösterir ve bütün bu bizim nasıl diyeyim konuştuğumuz kavramlar çeşitlenirse, postkolonyalizm gibi yani sosyal bilimlerden çeşitli kavramlar müzeler üzerinde de etkili olursa, müzeler bu davranışını artık daha fazla sürdüremez hale geliyor. Ve British Museum'da müzenin, hatta British Museum ben de okumadım, şöyle bir kitap var, British Museum'a British Museum ismini takıp eleştiren bir kitap da var bu kolonyal geçmişiyle ilgili. İlgisini çeken dinleyiciler olursa onlar da belki elde etmek isterler bu kitabı. British Museum gittiğimde hani gördüğüm bütün bu aydınlanma galerisindeki eserleri yanına ekstra farklı bir tur gibi, yani farklı tasarlanmış, farklı renklerde, işte siyah üzerine beyaz bilgi panolarıyla bu koleksiyonun kolonyalizm ve köle ticaretiyle olan ilişkisini de anlatan panolar koymak zorunda ve durumunda kaldı. Ne kadar şeffaf, ne kadarını becerebiliyor bu dekolonizasyonun British Müzesi, hep soru işareti. Ama bence en azından bunun somut olarak görebilmek, konuşulabilmesi dahi önemli bir başlangıç. Yani bir kapıyı açıyor, o kapıdan daha yürünecek yollar var. Bir diğer konu yine işte bu LGBTQIA+ ile ilgili gelişmeler, belki Türkiye'de değil ama dünyadaki müzeler bu konuya da kapalı değil. Çünkü gündelik hayatta hani böyle gerçeklikler var, bazı aktivist hareketler var ve müze buna yine hep aynı şeyi söylüyorum ama bağışıklık geliştirmektense onunla birlikte evrimleşmeyi de tercih edebilir. Bazı müzeler bunu yapıyor. Yine İngiltere'den York Sanat Galerisi, galerideki tabloları, yani aynı tablolar, yeni etiketler ekliyor ya da ekstra etiketler ekliyor. İşte bu etiketler aracılığıyla queer nedir, tarih içinde nasıl, queer ifadesi neye denk düşer, tarih içinde nasıl bir değişim geçirdi, eseri yapan sanatçılar queerse buna vurgu yaptı, farklı bir sergi deneyim de tasarlıyordu. Beni çok etkiledi bu şey, York Sanat Galerisi'nin bu salonu. Çünkü gerçekten müzelerin gücünü böyle, ne denir, işte hücrelerimde hissettim. Eseri eğer, yani bakıyorsunuz işte yine açık yapıt gibi, kendi bilgi düzeyinizde anlayabilecekleriniz var. Sanat galerilerinde zaten yönlendirme genelde çok az olur. Sanat eserinin ziyaretçiyle direkt konuşması beklenir. Ama bu proje kapsamında eklenen bu toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili etiketleri okuduktan sonra baktığımda aynı esere bambaşka şeyler görüyorum. Aslında eser hakkında bildiklerimiz o eseri görme ve yorumlamamız üzerinde dönüştürücü. Ve müzeler de bunu fark ettiler, bu gücü. Zaten biliyorlardı aslında da, toplum da müzenin bu gücünü fark etti diyeyim. Ve müzelere baskı yapıyor. O yüzden günümüzde şu an güncel hangi konu varsa bunları müzelerde görebiliriz. Küresel ısınma konusunu bir arkeoloji müzesi herhangi bir sergisinde artık çok rahat bir şekilde tartışabiliyor, sergileyebiliyor ya da bu konunun tartışılması için alan açabiliyor. Ama önceden arkeoloji müzesiyle belki küresel ısınmanın ilişkisini kurmamız mümkün değildi. Bir 50 yıl önce böyle sergilemeler yoktu diyebiliriz.
Yani iklim krizi şu an en büyük problemimiz. Yani tabii diğer konularda dekolonizasyonun her biri çok önemli. Ama iklim krizi sanıyorum önümüzdeki 20 senede çok ciddi bir durumu alacak. Ne yaparsak yapalım da bir şey değiştiremiyoruz. Dünya bir lokomotif gibi gitmek gideceği yere gidiyor. Kesinlikle. Bu harika söyleşi için ben Ayça'ya tekrar teşekkür ediyorum. Ayça çok tatlısın. Çok zekice ve iyi cevaplar veriyorsun. Çok teşekkür ederim müzecilik konusunda bizi aydınlattığın için.
Ben teşekkür ederim davet için. Eğer vaktimiz varsa ben de sana bir soru sormak istiyorum. O tarafından bildiğin için. Sen mesela bu NFT'ler konuşulurken müzecilik camiasında diyeyim. İklim krizi de tabii konulardan biri. Hatta müzeciliğin tanımına girecek kadar müzeleri ilgilendirdiği düşünülüyor. Sence müzelerin NFT'yi bir ürün olarak kullanmasıyla iklim aktivizmi yapması arasında bir zıtlık var mı?
Ha, yani diyeceksin ki enerji tüketimi, yani biz Bitcoin üretmek için harcadığımız enerji iklim krizine, işte bu arada bir çelişki var mı? Bence yok. Yani ben nasıl düşünüyorum dersen, şimdi burada çok radikal bir çözüm olabilir. Bir anda iktisadi sistemimizi değiştirebiliriz. Ama pek olası gözükmüyor, en azından bu batıda veya Türkiye'de. Doğuda da iktisadi sistem olarak başka şeyler var, Çin gibi. Orada da zaten tam tersi daha korkunç bir şey yaşanıyor. O zaman ne yapalım diyorum ben. Bütün programlar boyunca da buraya biraz değinmeye çalıştım. Yani olabildiğince içinde bulunduğumuz iktisadi sistemi daha hümanist, sürdürülebilir ve çevreci hale getirelim. Bunu nasıl yapalım? insanları Bitcoin madenciliğinden vazgeçiremeyeceğimiz için en azından bunu nasıl tersine çevireceğiz? Yeşil enerji üretmenin nasıl yoluna bakacağız? Altyapıyı nasıl karlı hale, yani nasıl kapitalistleri ikna edip de kapital sahibi, para sahibi insanları ikna edip de yeşil teknolojiye para ayırmalarını sağlayacağız. Biraz bunları düşünmek gerekiyor ama bu bütün bu sorular benim için çok büyük. Yani ne ben çözebilirim ne ben cevaplayabilirim. Ama dersen ki yani sen şey yaptın mı, NFT fotoğraf yaptım mı? Yaptım. Dolar bu kadar yüksek değildi o zaman. Yaptım ama NFT'de şöyle bir problem var. Fotoğrafı NFT'de NFT'lemek için belli bir para ayırmanız gerekiyor. Sonra da satılması gerekiyor ki o parayı karşılasın. Ama yani ben biraz normal fiziksel olarak da fotoğrafları falan pek satılan ya da filmleri pek izlenen bir adam değilim. O yüzden yani o işten zararlı çıktım. Ama mutluyum, en azından bir denemiş oldum, ne olduğunu öğrendim falan.
Şahane, teşekkürler.
Rica ederim. Ben tekrar herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, bizi dinlemeye devam edin.